Ayrım 13, sayfa 110. Hem yorgunun hem kulağında çınlayan bu son iki kelimenin sersemliği arabasına doğru yürüdü Abby. Seni seviyorum. Durup ona el sallamak için arkasını döndü ama Mark lobi kapısından içeri girmişti bile. Ben de seni seviyorum deyip gülümsedi. Anahtarını çantasından çıkarıp arabasına döndü. Kilidin açık olduğunu o zaman fark etti. Salaklığa bak. Araba bütün gece açık kalmıştı demek ki. Kapıyı açtı. Leş kokusunu yüzüne çarpar çarpmaz öğürerek geriledi. İçerinin halini görünce midesi ağzına geldi. Vites koluna kat kat bağırsak sarılmış, bir ucu berbat bir kedi merdiveni gibi direksiyondan sarkmıştı. Yolcu koltuğuna da tanınmaz haldeki doku parçaları sıvanmıştı. Sürücü koltuğunda ise tek kanlı bir organ duruyordu. Bir kalp. Adres Boston'un güneydoğusundaki yoksul Dorchester semtindeydi. Arabayı kenara çekip kutu gibi evi, ot bürümüş bahçeyi gözledi. 12 yaşlarında bir çocuk garaj yolunda basket topu sürüyor. Arada bir garajın üstüne asılmış potoya topu atıyor. Her seferinde ıskalıyordu. Bu çocuğa burs verilmezdi doğrusu. Evin köhlülüğüne, garajdaki arabanın külüstürlüğüne bakılırsa bir burs çok işe yarardı. Arabasından inip karşıya geçti. Garaj yoluna adım atınca çocuk aniden durdu. Topu göğsüne bastırıp gelen yabancıyı kuşkuyla süzdü. Burası Flynt ailesinin evi mi? Evet dedi çocuk, burası. Annem baban evde mi? Babam evde, niye soruyorsunuz? Ona bir ziyaretçisi olduğunu söyleyebilirsin. Kimsiniz? Çocuğa gard vizitini verdi. Çocuk karta şöyle bir baktıktan sonra geri vermek istedi. Sende kalsın, babana göster. Şimdi mi? Müsaitse evet. Tamam. Çocuk eve girip tel kapıyı ardından kapattı. Biraz sonra kapıya iri yarı, göbekli, suratsız bir adam geldi. Beni mi arıyorsunuz? Bay Flint, ben Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'ndan Avukat Stewart Sussman. Buyurun, 6 ay önce Boston Hastanesi'nde bir tedavi gördüğünüzü öğrendim. Trafik kazası karşı taraf suçluydu. Dalağınız alınmış, doğru mu? Nereden biliyorsunuz? Sizin menfaatiniz için geldim, Bay Flint. Ciddi bir ameliyat geçirmişsiniz, öyle değil mi? Ölüm tehlikesi atlattığımı söylediler. Demek ki ciddiymiş. Doktorlarınızdan biri Abigail DiMatteo adında bir kadın asistan hekim miydi? Evet, her gün kontrole gelirdi. Çok iyi bir hanımdı. Kendisi veya başka bir hekim size dalağınızın alınmasının nelere yol açabileceğini söyledi mi? Dikkat etmezsem enfeksiyon kapabileceğimi söylediler. Enfeksiyonun hayati tehlikeye yol açabileceğini söylediler mi? Olabilir, emin değilim. Ameliyat sırasında neşterin kaymış olabileceğini söylediler mi? Nasıl? Cerrahın neşteri kaydırıp dalağı kesmesi halinde çok fazla kanama olabileceğini. Bilmiyorum. Adam endişelenerek öne eğildi. Böyle bir şey mi olmuş? Olup olmadığını öğrenebilmemiz isabetli olur. Bunun için dosyanızın incelenmesine izin vermeniz yeterli. Neden? Dalağınızın ameliyat sırasındaki bir hatadan ötürü kaybettiğinizi öğrenmeniz menfaatinize olur Bay Flint. Bir hata yapılmışsa dalağınızı gereksiz yere kaybetmiş olabilirsiniz. Bunun tazmin edilmesi gerekir. Bay Flint cevap vermedi. Söylenenleri dinleyen muhtemelen hiçbir şey anlamayan oğluna baktı. Sonra karşısındakinin uzattığı kaleme çevirdi gözlerini. Tazmin edilmesi derken dedi avukat. Maddi tazminattan söz ediyorum. Adam kalemini atıp alıp imzasını attı. Susman arabasına döndüğünde imzalı vekaletnameyi çantasına yerleştirip izin listesine bir daha baktı. Dört isim. Anılacak dört imza kalmıştı. Çok zor olmayacaktı. Para hırsıyla intikam arzusu birleşince direnç çözülüyordu. Flint Harold isminin üstünü çizip motoru çalıştırdı. Domuz kalbiymiş herhalde. Önceki gece bıraklar. Bütün gün sıcakta çürüdü. Hala kokuyor. Adam ağzını sıçıyor dedi Vavyenço. Hiç sakınma. Aynen cevap ver derim. Abby ile Vavien ön kapıdan girip lobideki asansörlere doğru yürüdüler. Massachusetts Merkez Hastanesi'nde pazar günü öğle sonrasında ziyaretçi kalabalığı herkesin elindeki geçmiş olsun balonlarıyla iyice boğucu hale gelmişti. Kapılar kapanır kapanmaz karanfil kokusu asansöre doldurdu. Abby, elimizde kanıt yok ki diye mırıldandı. Onun yaptırdığını ispat edemeyiz. Kim yaptırmış olabilir ki? Şimdiye kadar yaptıklarına baksana. Kaçınan davalar uyduruyor. Seni insanların içinde itip kakıyor. Ver herifi mahkemeye. Saldır. Tehdit ve göğüs korkutmaya çalışmak. Tamam, ben de bu adamın bunu niye yaptığını anlıyorum. Karısına üzülüyor. Ameliyat sonrası çok zorlu bir süreç yaşıyor kadıncağız. Suçluluk mu duyuyorsun? Bana mı öyle geliyor? Abby iç geçirdi. Yanından her geçişimde suçluluk duymam mümkün değil. Dördüncü katta asansörden inip kalp cerrahisi servisine doğru yürüdüler. Senin hayatını çok uzun süre cehenneme çevirecek kadar parası var dedi Vavyan. Şimdiden hakkında bir dava açıldı bile. Muhtemelen yenileri de açılacak. Sanıyorum açılmış bile. Arşivden bildirdiklerine göre Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'na 6 ayda dosya talebi daha gelmiş. Joe Terrier'ın avukatı da bunlar. Vavyan durup şaşkınlıkla baktı. Kalan ömrünü mahkemelerde geçireceksin o zaman. Ya da pes edeceğim senin gibi. Vavyan hızlı adımlarla kaldığı yerden devam etti. Korkusuz duruşuyla küçük asyalı bir Amazon gibiydi. Sen neden mücadele etmiyorsun peki diye sordu Abby. Ediyorum da karşımızdaki adam Victor Voss. Adamın adını söylediğimde avukatımın yüzü bembeyaz kesildi ki kadın zenci o derece. Ne önerdi peki? Hiç bulaşma dedi. Asistanlığımı tamamladığıma şükretmeliymişim. Başka bir hastanede uzman olarak iş bulabilir veya muayenehane açabilirmişim. Ghost o kadar mı korkutmuş gözünü? Kabul etmiyor ama evet, çok insanı korkutuyor o. Zaten ben mücadele edecek durumda da değilim. Sorumlusu ben olduğum için benim kellem gitti. Kalp çaldık Ebi, bunu inkar edemem. Victor Ross değil de başkası olsaydı belki paçayı kurtarırdık ama şimdi bedel ödüyorum. Ebi'ye baktı. Fakat senin ödeyeceğin bedel daha ağır olabilir. Hiç değilse işimden olmadım. Nereye kadar? Nihayet ikinci yılındaki asistan hekimsin. Mutlaka mücadele etmen lazım Ebi. Seni yıkmasına göz yummam. Gözden çıkarılmayacak kadar iyi bir doktorsun. Ebi başını salladı. Bazen bunca şeye değer miydi diyorum. Değer miydi? Vavyon 417 numaralı odanın önünde durdu. Bak da kendin karar ver. Kapıya vurdu, sonra içeri girdi. Çocuk yatakta doğrulmuş, televizyon uzaktan kumandasıyla oynuyordu. Yüzüne kan gelmesi onu öyle değiştirmişti ki kafasındaki Red Sox şapkası olmasa Jos Eddie'yi tanıyamayacaktı Ebi. Weaver'ın görür görmez çocuğun yüzüne bir gülücük yayıldı. Doktor Cho diye bağırdı. Beni unuttuğunuzu düşünüyordum artık. İki kere uğradım dedi Vavyen. İkisinde de uyuyordun. Şakadan yüzünü buruşturdu. Tam bir erken uykusu. Gülüştüler. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Jess çekinerek kollarını açıp ona sarılmasını istedi. Vavyen biraz hareketsiz kaldı. Ne karşılık vereceğini bilmiyor gibiydi. Sonra görünmez zincirlerini kopardı ve Jess'e doğru bir adım attı. Kısaca beceriksizce sarıldılar. Aralıklarında Vavyen rahatlamış gibiydi. Nasılsın bakalım diye sordu. Süper, şuna bir baksanıza dedi televizyonu işaret ederek. Babam maçların kasetlerini getirdi ama videoyu televizyona bağlayamadık. Siz bağlayabilir misiniz? Televizyonu yakarım. Bir de doktor olacaksınız. Öyle mi? Bir de ameliyata gireceğin zaman da televizyon tamircisi çağırırsın artık. Başıyla Ebi'yi işaret etti. Doktor DiMatteo'yu hatırladın mı? Jules kararsız gözlerle baktı. Galiba sanırım o mu sikti? Bazı şeyleri unuttum ben. Mesela geçen hafta olanları. Kafam gitti galiba. Merak etme dedi Vavyan. Kalbin durduğu zaman beynine giden kan çok azalır. O zaman da bazı şeyleri unutman normal. Jos'un omzuna dokundu. Bu Vavyan Cho'nun normalde yapacağı bir şey değildi. Ama şimdi gerçekten birine dokunuyordu. Beni unutmamışsın hiç değilse dedi ve gülerek ekledi. Unutan diye uğraşsındır gerçi. Jos başını öne eğdi. Doktor Cho, ben sizi hiç unutmayacağım. İkisi de sustular. Vavyan eli çocuğun omzunda, çocuğun ise başı önündeki pikiye doğru eğik, gözleri şapkanın siperliğine gizlenmiş bir halde bir süre donup kaldılar. Ebi dönüp başka bir şeye bakma ihtiyacı hissetti. Ödüller ve rozetler toparlanıp hasta yatağın yanındaki komodine dizilmişti. Artık ölüm döşeğindeki bir çocuğun sunağı gibi değil, yeniden doğuşun kutlaması gibi duruyorlardı. Kapı vuruldu ve bir kadın sesi geldi. Jos dedi. Gel anne diye karşılık verdi Jos. Kapı açıldı. İçeriye anne, baba, kardeş, teyze, enişte ordusuyla bir sürü balon ve McDonald's patatesi kokusu doldu. Ziyaretçiler yatağın çevresini sarıp Jos'a sarılırken hep birazdan şuna bak çok iyi görünüyor şükürler olsun diye odayı çınlattılar. Jos bütün bu sevinçli bir mahcubiyetle karşıladı. Vavya'nın odaya sülalesine yer açmak için yatağın yanından çekildiğini fark etmemişti sanki. Jos hayatım, Newbury'den Harry enişten geldi. Videodan çok iyi anlıyor. Bağlayabilirsin değil mi Harry? Tabii bütün komşularınkini ben bağlıyorum. Kabloları getirdin mi Harry? Eksik falan olmasın. Kablo unutulur mu? Al Jos. Üç büyük patates. İzin var değil mi Doktor Tarasov? Patates zemini saklamadı değil mi? Anne, fotoğraf makinesini unuttuk. Ameliyat yarısının resmini çekecektim. Çocuğun yarısının resmini niye çekiyorsun canım? Öğretmenime sordum. Süper fikir dedi. Bir kere senin öğretmenin süper falan demez. Fotoğraf çekilmeyecek. Bu özel hayata müdahaledir. Jos, yardım edeyim mi patateslere? Bağlayabilecek misin Harry? Bakacağız, televizyon çok eski ama. Vavyen aralardan sıyrılarak Ebi'nin yanına geldi. Kapı bir daha vuruldu ve sülalenin geri kalanı çok iyi görünüyor nidaları eşliğinde içeri doluştu. Ebi kalabalığın arasından bir an Jos ile göz göze geldi. Çocuk onlara çaresizlikle bakıp gülümsedi ve el salladı. Ebi ile Vavyen sessizce odadan çıktılar. Koridorda durup içeriden gelen taşan sesleri dinlediler. Vavyen, Ebi dedi. Hani sormuştun ya değer miydi diye. Değer miymiş? Hemşire odasında Doktor Tarasov'u sordular. Servis hemşiresi cerrah odasına bakmalarını söyledi. Ebi ile Vavyen adımı orada kahve içip dosyalarını incelerken buldular. Burnun ucuna kadar inen gözlü ve tüy ceketiyle ünlü bir kalp cerrahından çok kibar bir İngiliz beyefendisini andırıyordu. Jos'u ziyaret ettik dedi Vavyen. Tarasov kahve lekeli notlarından bakışını kaldırdı. Nasıl buldunuz hastayı Doktor Cho? Elinize sağlık, çocuk harika görünüyor. Ameliyat sonrası hafif amnezi görüldü. Ama onun dışında hızla iyileşiyor bütün çocuklar gibi. Bir haftaya taburcu olur ama hemşireler daha önce kapı dışarı edebilirlerdi. Tarasov dosyayı kapatıp Vavyan'a baktı. Yüzündeki gülümseme silindi. Yalnız sizinle çok ciddi bir meselemiz var doktor. Benimle mi? Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Bahsettiği başka bir nakil hastası varmış. Kalbi getirdiğinizde bana bundan hiç söz etmediniz. Ameliyattan sonra öğrendim kalbin başkasına tahsis edilmiş olduğunu. Öyle değildi. Şartlı organ bağışıydı. Jos'a verilmişti. O bağışı almak için de bazı oyunlar dönmüş. Kaşlarını çatarak gözünün üstüne Ebi'ye baktı. Müdürünüz Bay Par bana olanları anlattı. Bay Vos'un avukatı da. Vavyan'la Ebi birbirine baktılar. Avukat mı dediniz diye sordu Vavyan. Öyle dedim. Tarasov gözlerini tekrar Vavyan'a çevirdi. Sizin niyetiniz beni mahkemelik etmek mi? Benim niyetim çocuğu kurtarmaktı. Benden bilgi sakladınız. Çocuk da sağlığına kavuştu. Bunu size bir kez söyleyeceğim. Bir daha asla böyle bir şey yapmayın. Vavyan tam cevap verecekti ki Susman daha akıllıca olduğunu düşündü. Uzak doğu göreneklerinden gelen bir hürmet ve itaat ifadesiyle başını eğip önüne baktı. Tarasov yutmamıştı. Onu dertli bir bakışla süzdü. Sonra aniden gülüverdi. Önündeki dosyalara dönerken, şansım varken sizi Harvard'dan atmalıydım dedi. Hazır demiri çekin diye bağıran Mark yekeğe sarıldı. Gimme Shelter adlı teknesinin provası rüzgara dönerken yelkenleri çatırdadı ve halatları güverteyi dövdü. Rat Mohandas hemen sancak tarafına esertip Makara'nın kolunu çevirmeye başladı. Yelken kuvvetli bir şaklamanın ardından rüzgarla dolunca teknenin başı sancağa dönerken kamerada devrilen kutuların tangırtısı geldi. Rüzgar tarafına geç Ebi, rüzgar tarafına diye bağırdı Mark. Ebi güçlükle iskeleye geçip can kurtaran halatına tutunurken içinden bir daha asla diye yemin ediyordu. Ne anlıyorlar buradan diye iç geçiriyordu. Neden erkekler denize çıkınca bağırma ihtiyacı hissediyor? Bir değil hepsi birden bağırıyordu. Mark, Mohandas'ın 18 yaşındaki oğlu Hank ve 3. senesindeki asistan Pat Jigley. Halatlar yelken direkleri ve rüzgarların yelkenlerin şişirmesi hakkında bağırışarak konuşuyorlardı. Archer'ın giderek yaklaşan Red A adlı teknesiyle ilgili bir şeyler haykırıyorlardı. Arada Ebi'ye de bağırıyorlardı. Aslında onun da bu yarışta bir rolü vardı. Bunu kibarca Safra diyorlardı. Kum torbalarının da görebileceği bir işi Ebi'ye yıkmışlardı. Ayaklı kum torbasıydı Ebi. Kumutu aldı mı koşa koşa bir küpeşten diğerine gidiyor. Sürekli aralıklarla da midesini boşaltıyordu. Erkeklerin ise kusluğu yoktu. Onlar pahalı yelken ayakkabılarını gıcırdatarak koşuşturup bağırmakla meşguldü. Yaklaşıyoruz az kaldı. Alessa Kavança. Mohandas ile Jacques de güvertede tepinmeye kaldıkları yerden devam ettiler. Kavança. Gimme Shelter bu kez rüzgar altına dönerek iskeleye attı. Ebi diğer tarafa koştu. Yelkenler şakladı, halatlar gıcırdadı. Mohandas makarayı çevirirken kol kasları şişiyordu. Dibimize geldi diye seslendi Hank. Aralarındaki Red A yarım boy daha mesafe kat etmişti. Archer'ın mürettebatına hadi hadi diye bağırdığını duyuyordu. Gimme Shelter şamandıraya geçip pupa seyrine başladı. Jacques balkon yelkenle boğuşuyordu. Hank küçük yelkenleri indiriyordu. Ebi ise sancak tarafına kusuyordu. Dibimize girdi diye bağırdı Mark. Hadi beyler balkon yelkenini yükseltin. Jacques ile Hank balon yelkenini yükselttiler. Rüzgar yelkeni şaklatarak doldurdu ve Gimme Shelter bir an öne fırladı. Yürü bebeğim diye bağırdı Mark. Yürü be bebeğim. Beyler dedi Jacques arkayı göstererek. Ne oluyor orada? Ebi güç bela başını kaldırıp Archer'ın teknesine baktı. Red A peşlerinde değildi. Şamandıra'nın yakınından geri dönmüş, karaya doğru gidiyordu. Makineyi çalıştırmışlar dedi Mark. Pes mi ettiler diyorsun? Archer mı? Hayatta etmez. O zaman niye dönüyorlar? Gidip neler olduğunu anlayalım. Balon yelkenini indirin. Mark makineyi çalıştırdı. Biz de dönelim. Şükürler olsun Tanrım dedi Ebi içinden. Motorla marinaya girdiklerinde bunaltısı hafiflemişti bile. Red A iskeleye yanaşmıştı. Mürettebatı yelkenleri toplamakla meşguldü. Selam Red A diye bağırdı Mark yanlarından geçerken. Ne oldu? Archer cep telefonunu gösterdi. Merle aradı. Çabuk gelin dedi. Ciddi bir şeymiş. Kulüpte bekliyor. Tamam barda görüşürüz dedi Mark. Bağlayalım biz de. Yelkenleri indirmeyin. Barda iki tek atıp tekrar çıkarız. Şafrasız çıkarsınız dedi Ebi. Ben gemiyi terk ediyorum. Mark şaşkınlıkla baktı. Hemen mi? Küpeşten manzarayı izlemek için eğilmiyorum herhalde 2 saattir. Canım bunu telafi ederim. Şampanya olur, çiçek olur, istediğin restoranda yemek olur. Karaya ayak basayım yeter. Mark gülerek tekneyi iskeleye çevirdi. Anlaşıldı kaptan yardımcısı. Gimme Shelter misafir iskelesine yanaşınca Mohandas ile Hank atlayıp baş ve kıç atlarını bağladılar. Ebi hemen kıyıya çıktı. İskele bile sallanıyordu ayaklarının altında. Halatlar bağlı kalsın dedi Mark. Archer'a ne olmuş bir anlayalım. Partiye başlamıştır bile dedi Mohandas. Mark elini sahiplenircesine Ebi'nin omzuna atmış, kulübe doğru yürürlerken Ebi kendi kendine söyleniyordu. Yine tekne muhabbeti edeceklerdi. Yanık tenli, polo tişörtlü adamlar, cin tonikler, coşkulu kahkahaları. Kulüp binasının loş ortamına adım attılar. Ebi'nin ilk dikkatini çeken şey sessizlik oldu. Marlin'in barda elinde bir kadehle durduğunu gördü. Archer tek başına bir masaya çökmüş, önündeki bardak altıyla oynuyordu. Mürettebat da barın çevresindeydi. Kimse kıpıldamıyor, konuşmuyordu. Marlin kadehini dudaklarına götürüp bir yudum alınca çalkalanan buzların sesi odayı doldurdu. Mark bir şey mi var? Dedi. Marle başını kaldırdı. Mark'ı yeni görüyormuş gibi gözlerini kıpıştırdı. Sonra tekrar tezgaha kadehine baktı. Aaron'u bulmuşlar. İşi bozan, kemiği kesen testlerin sesiydi ya da yaydığı koku. Bunun kokusu çok fenaydı. Cinayet masası komiserlerinden Bernard Katz'a otopsi masasına doğru bakınca Lugit kokusundan fenalaştığını gördü. Genç orada ağzını ve burnunu eliyle kapatarak masadan biraz uzaklaşmış, normalde film artisti gibi görünen yüzü karmaşık karışık olmuştu. Lundqvist'in midesi henüz otopsiyi kaldırmıyordu. Çoğu polisinki hiç kaldırmıyordu. Katka da ceset kesmeyi izlemekten zevk almıyordu. Ama yıllar içinde bu işlemi bir zihin egzersizi gibi görmek, ölünün kişiliğine değil de ölünün organik sebeplerine odaklanmak için kendini eğitmişti. Yanındaki yangında kömür olmuş, 20. kattan düşüp asfalttan kazınmış, ateşli veya kesici silahla yaralanmış, failler tarafından kemirilmiş cesetler görmüştü. İçini acıtan çocuk cesetleri dışında hepsi incelenmek üzere soyulmuş, dosyaya tutulmuş numuneler gibiydi onun için. Başka türlü baksa kabus görmekten kurtulamazdı. Bernard Carter 44 yaşında dul bir adamdı. 3 yıl önce karısı kanserden ölmüştü. En feci kabusunu yaşamıştı zaten. Otopsisi yapılan cesede duygusuzca baktı. 54 yaşında beyaz erkekti. Kardiyolog hekimdi. Evliydi ve üniversite çağında iki çocuk babasıydı. Kimliği hem parmak iziyle hem de cesedi teşhis eden karısı tarafından doğrulanmıştı. Teşhis anı muhtemelen perişan etmişti kadını. İnsanın sevdiği birinin cesetiyle yüzleşmesi hep zordur. Bir de o ceset sıcak ve havasız bir odada 2 gün asılı kalmışsa görenin kanı çekilir. Karısının da morga düşüp bayıldığını görmüş, söylemişlerdi zaten. Aaron Neville'in cesedine bakan Kaska bunu hiç şaşırmıyordu. Boynu dolanan deri kemer atar damarı sıktığı için yüzündeki tüm kan çekilmişti. Dili sarkmış, 2 gün boyunca dışarıda kaldığı için kararıp pul pul olmuştu. Gözleri yarı kapalıydı. Açık kısmından göz damarlarındaki kanama nedeniyle kıpkırmızı kesilmiş göz akları görünüyordu. Kemerin iz bıraktığı boynun altında ciltte kan birikmesinin olağan izleri görülüyordu. Dirsek ve dizlerinin altında kalan kısımlar morarmış, kılcal damarların patladığı yerlerde terdioide yarısı denilen noktalar kanamalar olmuştu. Bunların hepsi asılarak ölmeyle tutarlı belirtilerdi. Boynundaki kemer izinin dışında gözle görülür tek yara sol omzundaki bozuk bara şeklinde bir çürüktü. Önlük, eldiven ve koruyucu gözlük takmış olan Doktor Robotham ile asistanı göğsü ve karnı kesmeyi bitirdi. İki omuzdan başlayarak göğüs kemiğinin altında birleşen, buradan kasık kemiğine kadar tek bir çizgi olarak inen Y şeklindeki bir kesik açılmıştı. Robotham 32 yıldır adli tıpta çalışıyordu ve herhangi bir şeye şaşırdı ve heyecanlandı görülmemişti. Cesedi keserken sıkılmış gibi görünüyordu. Ayağıyla kayıt cihazının pedalına basıp monoton bir sesle bulguları aktarıyordu. Kaburga ve göğüs kemiğini kaldırarak göğüs boşluğu ortaya çıkardı. Ayrım 13, sayfa sonu 120.